Ayrım 8, Çöküş, Jared Diamond, sayfa 82. Peki arazi fiyatlarındaki bu ani artışın sebebi ne? Temelde Bitterroot'un muhteşem manzarası zenginleri kendine çekiyor. Eski çiftlikleri satın alanlar ya yeni gelenler ya da buraları daha küçük parsellere bölerek yeni gelenlere veya vadiye daha önce yerleşmiş zenginlere satan arazi spekülatörleri. Vadinin yıllık %4'lük nüfus artışı vadideki doğumların ölümlerden fazla olmasından değil, başka yerlerden vadiye yeni gelenlerden kaynaklanıyor. Stan Falkov, Lucy Tompkins ve oğullarım gibi balık avlamak, golf oynamak ve avlanmak için eyalet dışından gelenler mevsimsel turizmi canlandırıyor. Ravalli Belediyesi tarafından yaptırılan bir ekonomik analize göre Bitterroot Vadisi'ne neden bu kadar fazla insanın geldiğini anlamak zor değil. Dağları, ormanları, ırmakları, vahşi doğası, manzaraları ve nispeten ılıman iklimiyle burası çok çekici bir yer. Buraya sonradan yerleşen en büyük grubu yarı emekliler veya 45-59 yaş grubundaki erken emekliler oluşturuyor. Bu kişiler geçimlerini geldikleri yerlerde sattıkları gayrimenkullerin tahvilleri veya eyalet dışından yürüttükleri ya da internet üzerinden yaptıkları işlerle kazanıyorlar. Yani kazançları Montana'nın çevresiyle alakalı ekonomik sorunlardan etkilenmiyor. Örneğin Kaliforniya'daki küçük evini 500 bin dolara satan biri bu parayla Montana'da geniş bir arazi, büyük bir ev ile at alabilir ve dilediği zaman balığa gidip erken emekliliğin tadını çıkarabilir. Bu nedenle Bitterroot'a dışarıdan gelenlerin neredeyse yarısı Kaliforniyalı. Bu kişiler arazilerini sadece güzel manzaraları nedeniyle aldıkları için çiftlikte eğer inek veya elma yetiştirilse arazinin değerinin ne olacağı onlar için bir şey ifade etmemekte. Fakat konut fiyatlarındaki muazzam artış çalışarak geçinmeleri gereken Bitterroot Vadisi sakinleri için konut sorunlarına neden oldu ve birçoğunun bütçesi ev almaya yetmemeye başladı. Bunun sonucunda karavanlarda veya anne babalarının yanında oturmaya başladılar. Bu şartlarda bile geçinebilmek için aynı anda iki veya üç işte çalışmak zorunda kalıyorlardı. Bu zor ekonomik gerçekler yörenin eski sakinleriyle San Francisco, Palm Springs ve Florida'daki evlerine ek olarak aldıkları Montana'daki ikinci, üçüncü hatta dördüncü evlerine avlanmak, balık avlamak ya da kayak yapmak için yılın sadece belli zamanlarında çok kısa bir süreliğine gelen zenginler arasında düşmanlık oluşturdu. Buranın eski sakinleri sadece birkaç saatliğine golf oynamak için gelen zenginlerin Hamilton Havaalanı'na sürekli iniş kalkış yapan özel jetlerinin yaptığı gürültüden şikayetçi. Eski sakinler zenginlerin büyük paralar verip raiç fiyatlarını yükseltmeleri sebebiyle artık ev satın alamıyorlar ve eskiden diledikleri gibi balık avladıkları yerleri zenginlerin satın alıp halka kapatmalarına çok içerliyorlar. Görüldüğü gibi tüm anlaşmazlıklar değerlerin ve beklentilerin çatışmasından kaynaklanıyor. Örneğin yeni gelenler geyiklerin kolay avlanmalarını veya açık alanlarda güzel görüntü oluşturmaları için dağlardan inip çiftliklerde dolaşmalarını istiyorlar. Ancak eski sakinler geyikler samanlarını yedikleri için bu duruma sıcak bakmıyorlar. Eyalet dışından gelen zenginler Montana gelir vergisine dahil olup yerel hükümet ve okul giderleri için para ödememek için burada yılda 180 günden az kalmaya özen gösteriyorlar. Eskilerden biri bana şöyle demişti: "Dışarıdan gelenlerin öncelikleri bize göre çok farklı. Bu öncelikler mahremiyetlerinin sağlanması ve bizlerden olabildiğince izole bir şekilde kendi lüks yaşamlarını yaşamak. Vahşi hayatı, balık avlamayı, avlanmayı ve manzarayı seviyorlar ama yerel halkın bir parçası olmak istemiyorlar. Gelen misafirlerine taşra hayatını ve eski moda kasaba insanlarını göstermek için bizim gittiğimiz barlara gelmenin dışında yerel hayata karışmak istemiyorlar." Ya da Emil Earhart'ın söylediği gibi, tavırları tam olarak şöyle: "Ben buraya ata binmeye, dağları seyretmeye ve balık avlamaya geldim. Kaçtığım sorunlarla burada da yüzleştirmeyin beni." Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Emil Earhart şunları ekliyor: "Zenginler kulübünün açılmasıyla kasaba halkı yüksek gelirli işler bulmaya başladı. Tüm Bitterroot Vadisi için yüksek mal vergileri alınır oldu. Ayrıca bu kulüp yerel toplum veya yerel hükümet hizmetlerinden fazla bir talepte bulunmuyor. Burada kulüp barında çıkan kavgaları ayırması için şerif çağrılmıyor. Kulüp sakinleri de çocuklarını buralardaki okullara göndermiyorlar. John Cook ise kulübün artılarını şöyle anlatıyor. Eğer Charles Schwab tüm bu araziyi satın alıp kapatmasaydı, buradaki korunmuş doğa parçası çoktan parsellere bölünüp müteahhitlere satılmış olacaktı. Zenginler Montana'yı güzel doğası nedeniyle tercih ettikleri için bazıları evlerine iyi bakıyorlar ve çevre koruma ile arazi planlamaları konularında liderlik yapıyorlar. Örneğin ben 7 senedir Hamilton'ın güneyinde Bitter Root Irmağı'nda Teller Vahşi Yaşam Barınağı'na ait olan bir evi yazlık olarak kiralıyorum. Otto Teller Montana'ya balık için gelen zengin bir Kaliforniyalı. Bir gün Gallatin Irmağı'nda en sevdiği avlanma sahasına büyük iş makinelerinin çamur yığdığını görünce sinirlenmiş. 1950'li yıllarda kereste şirketlerinin en sevdiği alabalık ırmaklarını nasıl harap ettiğini ve su kalitelerini azalttığını gördüğünde kızgınlığı daha da artmış. Bunun üzerine Otto 1984 yılında Bitter Root Irmağı kıyısındaki anabalık avlama alanlarını satın almaya başlamış ve bunları yerel halkın da gelip avlanabileceği bir özel vahşi yaşam barınağına döndürmeye başlamış. Bir süre sonra bu arazilerin çevresel kalitelerinin uzun süre korunması için koruma irtifak haklarını kar gütmeyen bir kurum olan Montana Arazi İtimat Fonu'na devretti. Eğer bu Kaliforniyalı yüzlerce kilometre karelik araziyi satın alarak korumaya almamış olsaydı, şimdi yüzlerce parsele bölünmüş olacaktı. Montana'ya akın akın yeni insanların gelmesi, toprak fiyatlarındaki artış, Montana'nın eski sakinlerinin fakirliği ve aşağıda anlatacağım gibi hükümet ile vergilere karşı muhafazakar tutumları, büyük oranda vergilerle ayakta duran Montana'daki okulların durumuna katkıda bulunmaktadır. Ravalli kasabasında endüstriyel veya ticari mal az olduğu için vergilerin ana kaynağı konut vergileri ve değeri artan arazi vergileridir. Mal vergilerindeki artışlar eski sakinlere ve dar bir bütçeyle geçinmek zorunda olan daha az varlıklı yeni sakinlere yük olmaktadır. Onlar da önerilen okul tahvilleri ve okullar için tamamlayıcı yeni yerel mal vergilerindeki artışlara karşı sandığa giderek cevap vermektedirler. Sonuç olarak kamu okulları Ravalli yerel hükümet harcamalarının 1/3'ünü oluştursa da kişisel gelirin %'si olarak düşünüldüğünde bu harcama Batı Amerika'nın 24 taşra bölgesinin okul harcamalarının en düşüğüdür. Bütçeden okullara ayrılan fon son derece düşük. Ravalli'deki okulların büyük bir bölümü Montana devlet yasaları uyarınca harcamalarını en az düzeyde tutuyor. Montana okul öğretmenlerinin ortalama maaşları Amerika Birleşik Devletleri sınırları dahilindeki memurlara ödenen en düşük maaş ve özellikle Ravalli'de yükselen konut fiyatları karşısında bu düşük maaşlarla öğretmenler ev alamıyorlar. Montana'da doğan çocuklar Montana dışındaki hayat tarzlarına özendikleri ve böyle bir hayat peşinde olanlar Montana'da iş bulamadıkları için yurtlarını terk ediyorlar. Örneğin Steve Powell'ın Hamilton Lisesi'nden mezun olduğundan beri geçen süre zarfında sınıf arkadaşlarının %70'i Montana'yı terk etti. Montana'da kalmayı tercih eden dostlarımın hepsi istisnasız çocuklarının şehri terk edip etmeyeceklerini veya terk ettilerse geri dönüp dönmeyeceklerini düşünüyorlar. Alan ve Jackie Biergo'nun 8 çocuğunun 8'i de Montana'yı terk etmiş. Jill ve John Elliot'in ise 8 çocuğundan sadece ikisi Montana'da kalmış. Emil Earhart bu konuda şunları söylüyor. Bizler Bitter Root Vadisi'nden çocuk ihraç ediyoruz. Televizyon gibi dış etkenler çocuklarımızın vadi dışında neler olduğunu ve burada da nelerin olmadığını öğrenmelerini sağladı. İnsanlar açık havası ve güzelliği nedeniyle çocuklarını buraya getiriyorlar. Gerçekten de burası çocuk yetiştirmek için harika bir yer. Ama bir süre sonra çocuklar bununla yetinmek istemiyorlar. Ben de kendi oğullarımdan biliyorum. Her sene 2 haftalığına balık avlamaya buraya gelmekten çok hoşlanıyorlardı. Ama şehir hayatına alışık oldukları için burayı fazlasıyla yadırgadıkları da oluyordu. Bir keresinde Hamilton'da gittikleri bir hamburgerciyi Los Angeles'takilerle kıyaslamışlar ve buradaki gençlerin ne kadar az imkanları olduğunu ifade etmişlerdi. Nitekim Hamilton'da toplam 2 sinema ve en yakını Missoula'ya 80 kilometre uzaklıkta olan tek bir çarşı vardı. Düzenlemeler karşısındaki tavırlar. Genelde taşralı Batılı Amerikalılar gibi Montanalılar da muhafazakardır ve hükümet uygulamalarına şüpheyle yaklaşırlar. Bu tutum tarihsel olarak gelişmiştir. Çünkü buralara ilk yerleşenler hükümet merkezlerinden uzakta, nüfusun düşük olduğu yerlerde yaşamışlardır. Bu nedenle kendi kendilerine yeten bir sistemleri vardı ve sorunlarının çözümü için hükümetten yardım beklemezlerdi. Montanalılar özellikle hem coğrafi hem de psikolojik açıdan onlardan uzak olan Washington DC'deki federal hükümete onlara ne yapacaklarını söylemelerine sinirlenirler. Fakat Montana'dan Washington'a gönderilen her bir dolar için Washington'dan geriye gönderilen ve federal hükümete ait olan 1,5 dolara sinirlenmemektedirler. Montanalılara göre federal hükümette görev yapan kentli Amerikalılar Montana'nın şartlarını bilmiyorlar. Federal hükümet yöneticileri ise Montana'nın doğal güzelliklerinin tüm Amerikalılara ait bir hazine olduğunu ve sadece Montanalılara tahsis edilmiş bir mülk olmadığını düşünüyorlar. Montana standartlarında bile Bitter Root Vadisi daha muhafazakar ve hükümet karşıtı. Bu durum Bitter Root'un ilk sakinlerinin konfedere eyaletlerden gelmiş olmalarından ve şehre sonradan gelenlerin çoğunluğunu Los Angeles'taki ırk ayaklanmalarından sonra şehre akın eden sağ cenah muhafazakarlarının oluşturmasından kaynaklanıyor. Chris Miller'ın söylediği gibi, burada yaşayan liberaller ve demokratlar her seçim sonunda sonuçları görünce ağlarlar. Çünkü ortaya çıkan sonuç çok muhafazakardır. Bitter Root'taki sağ kanat muhafazakarlığın aşırı savunucuları silah biriktiren, vergi ödemeyi reddeden, herkesi topraklarından uzak tutan ve diğer vadi sakinleri tarafından paranoyak olarak görülen sözde milis üyeleridir. Bitter Root'taki bu siyasi tutumların bir sonucu hükümetin imar durumu planlamasına karşı koyma talebinin ve toprak sahiplerinin özel mülkiyetleriyle istedikleri her şeyi yapabilecekleri düşüncesinin ortaya çıkmasıdır. Ravalli'de ne bir eyalet inşaat kodu ne de bir eyalet imar kanunu bulunmaktadır. Bununla beraber eyalet çapında imar durumu da çıkartılmıştır. İki ilçe ve yerel seçmenler tarafından gönüllü olarak imarları çıkarılan bölgeler dışında arazilerin kullanımı konusunda herhangi bir kısıtlama bile yoktur. Örneğin Bitter Root'a gittiğim akşamlardan birinde küçük oğlum Joshua gazetede Hamilton'daki sinemalardan birinde görmek istediği bir filmin oynadığını gördü. Sinemaya nasıl gidileceğini öğrenip oraya vardığımda çok şaşırdım. Çünkü burası kısa bir süre önce çiftlik arazisi olarak kullanılıyordu. Arazinin daha doğrusu sinemanın hemen yanında büyük bir biyoteknoloji laboratuvarı bulunuyordu. Çiftliğin böyle bir amaç için kullanılmasına dair herhangi bir imar mevzuatı yoktu. Oysa ABD'nin birçok yerinde çiftlik arazilerinin bu şekilde kullanılmalarını kısıtlayan ve ticari mülke dönüştürülmesini yasaklayan imar mevzuatı bulunur. Üstelik seçmenler de potansiyel olarak dış etkenlerden etkilenecek bir biyoteknoloji tesisinin yanında büyük trafik oluşturacak bir tesis yapılmasına büyük tepki gösterirler. Montanalılar en değer verdikleri iki şeyin birbirine tamamen ters olduğunu fark etmeye başladılar. İnsan hakları yanlısı ve hükümet karşıtı tutumları ve yaşam kaliteleri konusundaki haklı gururları. Bu yaşam kalitesi sözü Montanalılarla gelecekteki yaşamlarına dair yaptığım her sohbette duyduğum bir sözdü. Bu deyim benim buraya yılda 1-2 hafta gelip yörenin doğal güzelliklerinden istifade ettiğim gibi Montanalıların da hayatlarının her anında bu ayrıcalıktan faydalanabilmelerini ifade ediyor. Ayrıca eski zamanlarda buraya yerleşen ilk Montanalılardan miras kalan düşük nüfuslu taşra tipi hayattan Montanalıların duyduğu gururu anlatıyor. Emil Earhart bana, Bitter Root insanı herkesin hiç değişmeden yaşamını sürdürdüğü küçük, sessiz, taşra toplumunu muhafaza etmek istiyor demişti. Veya Stan Falkov'un dediği gibi, eskiden Bitter Root'tan aşağı doğru arabamı sürerken herkesi tanıdığım için gördüğüm her arabaya el sallardım diyor. Sınırlandırılmamış arazi kullanımına izin verilmesiyle Montana yeni sakinlerin akınına uğramıştır ve bu süreçte Montanalıların hükümet yönetmeliklerine eskiden beri karşı çıkmaları, doğal güzelliklerin ve sevdikleri hayat tarzının bozulmasında en önemli etken olmuştur. Bunu bana en iyi Steve Powell açıkladı. Emlakçıma ve müteahhit arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum. Arazinin güzelliğini, vahşi hayatı ve tarımsal arazileri korumalısınız. Gayrimenkule değer kazandıran asıl unsurlar bunlardır. Planlama yapmak için ne kadar beklersek elimizde o kadar az doğa parçası kalacak. Değerli olan doğal konumunu koruyan arazidir. Doğal arazinin insanların bu bölgeye yönelmelerini sağlayan yaşam kalitesinde büyük rolü vardır. Gittikçe artan nüfus baskısı nedeniyle hükümet karşıtı olan insanlar şimdi büyümeden endişeli. En sevdikleri dinlenme yerlerinin kalabalıklaştığını söylüyorlar ve artık bir takım kanunların olması gerektiğini onlar da kabul ediyorlar. Steve 1993 yılında Ravalli'de komisyon üyesiyken bu konulara dikkat çekmek ve halkın arazi kullanım planlamaları hakkında tartışmasını sağlamak için halk toplantılarına sponsorluk yapardı. Sert görünümlü milis üyeleri bu toplantıları dağıtmak için gelirler, açık açık gösterdikleri tabancalarıyla insanları korkuturlardı. Steve girişimleri nedeniyle bir sonraki seçimde aday olamadı. Hükümet planlamalarına karşı olmakla beraber onlara ihtiyaç duymak ciddi bir ikilem. Acaba bu ikilem nasıl çözülecek? Steve Powell bu konuda şunları söylemişti. İnsanlar Bitterroot'u bir taşra toplumu olarak muhafaza etmeye çalışıyor. Ama ekonomik açıdan ayakta kalarak bunu nasıl yapacakları büyük bir sorun. Lant Lindberg ve Hans Goetz aynı noktaya temas ettiler. Buradaki asıl sorun şu, bizi Montana'ya sürükleyen bu cazibeyi elimizden kaçırmadan, hala önüne geçilemeyen değişimle nasıl uğraşacağız? Rick Label'ın hikayesi. Montana hakkındaki bu bölümü bitirmeden önce Montanalı dört dostumun nasıl Montanalı olduklarına ve Montana'nın geleceği konusundaki endişelerine kendi kelimeleriyle yer vereceğim. Rick Label buraya yeni yerleşenlerden ve şimdi eyalet senatörü. Chip Pigman buranın eskilerinden ve müteahhitlik yapıyor. Yine buranın eskilerinden olan Tim Hulse'ın bir süt ürünleri çiftliği var. John Cook ise buraya yeni yerleşti ve balık rehberliği yapıyor. İşte Rick Label'ın hikayesi. Kaliforniya Berkeley'de doğup büyüdüm. Ahşap mobilya üretimi yapan bir atölyem var. Eşim Frankie ve ben ikimiz de çok fazla çalışıyorduk. Bir gün Frankie bana bakıp şöyle dedi. Haftanın 7 günü günde 10-12 saat çalışıyorsun. O günden sonra kendimi yarı zamanlı emekliliğe ayırmaya karar verdim. Batı'da 4600 mil gezip kendimize yerleşecek bir yer aradık. 1993 yılında Bitterroot'un uzak bir köşesinde ilk evimizi aldık. 1994'te de Victor kasabasına yakın bir yerdeki çiftliğe taşındık. Eşim çiftlikte mısır arap atı yetiştiriyor. Ben de ayda bir kere Kaliforniya'da işler halde bıraktığım atölyede ne olup bittiğine bakmak için geri dönüyordum. 5 çocuğumuz var. En büyük oğlum her zaman Montana'ya taşınmak istemiştir. Şimdi bizimle çiftliği idare ediyor. Diğer 4 çocuğumuz ise Montana'daki yaşam kalitesini, Montana türü yaşamı ve bizim buraya niçin geldiğimizi kesinlikle anlamıyor. Bugünlerde Kaliforniya'ya yaptığım her kısa ziyarette bir an önce oradan ayrılmak için can atıyorum. Oradakiler sanki bana bir kafeste sıkışıp kalmış gibi geliyor. Eşim Frankie Kaliforniya'ya yılda 2 kez torunlarımızı görmeye gidiyor ve bu kadarı ona yetiyor. Kaliforniya'da neyi sevmediğime gelince şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde bir toplantı için gitmiştim. Bir ara kısa bir boş vaktim oldu. Ben de biraz caddede yürüyeyim dedim. Karşıdan gelen insanların benimle göz teması kurmamak için başlarını yere indirdiklerini fark ettim. Nitekim Kaliforniya'da tanımadığınız insanlara günaydın derseniz şaşırırlar. Bitterroot'ta ise tanımadığınız birinin yanından geçerken onunla göz teması kurmak neredeyse olmazsa olmaz bir şarttır. Politikaya nasıl girdiğime gelince, eskiden beri siyasi düşüncelerim vardı. Bitterroot'taki bir bölge meclis üyesi seçime girmemeye karar verdi ve onun yerine benim seçimlere girmemi istedi. Uzun süre eşimle beraber beni ikna etmeye çalıştılar ve ben de sonunda seçimlere girmeye karar verdim. Neden mi? Geriye bir şeyler bırakmak için. Yaşam bana güzel şeyler verdi. Ben de buradaki yerli halk için yaşamı daha iyi bir hale getirmek istedim. Yasa çıkarılmasını istediğim ve ilgilendiğim öncelikli konulardan bir tanesi orman idaresi. Çünkü bulunduğum bölge ormanla kaplı ve seçmenlerim orman işçileri. Bölgemde bulunan Darbi kasabası eskiden kerestecilik yapılan zengin bir kasabaydı ve orman idaresi vadi için yeni işler oluşturacaktı. Bölgede eskiden kurulmuş 6 kereste imalathanesi vardı ancak şimdi hiç kalmadı. Bu nedenle vadide artık ne iş var ne de altyapı. Burada orman yönetimi hakkındaki kararlar artık çevre grupları ve federal hükümet tarafından veriliyor. Ve devlet ve il kararları tamamen dışta bırakılıyor. Ben devlet içinde federal, devlet ve il organları arasında işbirliği sağlayacak bir orman idaresi yasası üzerinde çalışıyorum. Birkaç 10 yıl önce Montana kişi başına gelir açısından ABD'deki en iyi 10 eyalet arasındaydı. Günümüzde ise kereste, kömür, madencilik, petrol ve doğalgaz endüstrilerindeki düşüşten dolayı 50 eyalet arasında 49. sırada. Kaybedilen işler yüksek maaşlı sendika işleriydi. Tabii ki eski günlerdeki bu işlere geri dönmemeliyiz. Burada Bitterroot'ta aileler geçinebilmek için karı koca çalışmak zorundalar. Üstelik her ikisi de iki farklı işte olacak şekilde. Biz burada tek bir balta vurulmamış bir ormanla çevriliyiz. Çevreci olsun olmasın burada herkes ormanların biraz seyreltilmesinden yana. Ormanın elden geçirilmesi, ormanların ferahlamasını, özellikle de bodur ağaçlarının ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Böyle bir çalışma yapıldığında bu sadece kontrollü yangınlarla gerçekleştirilmektedir. Federal hükümetin ulusal yangın planı kütüklerin mekanik olarak çıkarılmasıyla bunu yapmaya çalışıyor. Amaç ağaçların biyoyakıt olma özelliğini azaltmak. Bizim Amerikan kerestemizin çok büyük bir bölümü Kanada'dan geliyor. Ne var ki ulusal ormanlarımızın ilk amacı düzenli kereste akışını sağlamak ve su setlerinin korunmasını sağlamaktı. Eskiden ulusal ormanlardan sağlanan gelirin %25'i okullara giderdi. Ancak bu son zamanlarda çok azaldı. Daha fazla kerestecilik okullara daha fazla para akışı anlamına gelecektir. Şu anda Ravalli'yi kapsayan herhangi bir gelişme politikası mevcut değil. Vadinin nüfusu son 10 yıl içinde %40 oranında arttı ve önümüzdeki 10 yıl içinde %40 daha artabilir. Bu %40 nereye gidecek peki? Gelen insanlara kapıları mı kapatacağız? Kapıları kapatmaya hakkımız var mı? Çiftçinin arazisini küçük bölümlere ayırarak mülkünün değerini arttırmasını yasaklayacak mıyız? Onu bir ömür boyu çiftçilik yapmaya mı mahkum edeceğiz? Çiftçi emekliliğinde geçinebileceği parayı sadece arazisini satarak bulabiliyor. Eğer onun da müteahhite satılmasını yasaklarsanız çiftçi ne yapacak? Büyümenin uzun vadeli etkilerine gelince, geçmişte olduğu gibi gelecekte de burada belli döngüler olacaktır ve bu döngülerden birinde yeni gelenler evlerine geri döneceklerdir. Montana hiçbir zaman çok fazla gelişmeyecek ancak Ravalli gelişmeye devam edecektir. Burada kamunun sahip olduğu muazzam miktarda arazi var. Arazilerin fiyatları sonradan iyice artacak. Sonuçta vadideki tüm çiftlik arazileri imara açılacak. 8. ayrımın sonu. Sayfa 90.